11. ayrım.
Hayır, gözlem evimizi şimdiki zamana taşımayacağız. Çünkü bu zamanı betimlemek ve ona başka yeni aynalar sunmak bizi pek ilgilendirmiyor. Bu yılları seçtiysek nedeni dönemin portresini çıkarma isteğimiz değil. Sadece Rimbaud'a ve Lermontov'a sunulan, şiire ve gençliğe de sunulan eşsiz bir tuzak gibi görünmeleridir. Romanda kahramana kurulan bir tuzaktan başka nedir ki? Neyse, yerin dibine batsın dönemin betimlenmesi. Bizi asıl ilgilendiren şiir yazan genç adam. Bu nedenle Jaramil adını verdiğimiz bu genç adamı asla tamamen gözden kaybetmemeliyiz. Evet, bir an için romanımızı bırakalım, gözlem evimizi Jaramil'in yaşamının ötesine taşıyalım. Ve başka bir hamurdan yoğrulmuş, tamamen farklı birinin düşüncesine yerleştirelim. Ama tamamen unutulmaması için de Jaramil'in ölümünden 2-3 yıldan fazla uzaklaşmayalım. Bahçedeki müştemilat villaya göre ne konumdaysa biz de romanın geri kalan bölümüne göre o konumda olan bir bölüm oluşturalım. Müştemilat villanın biraz uzağında yer alan ve villanın ihtiyaç duymadığı bağımsız bir yapı. Zaten eski ev sahibi de orayı uzun zamandır kiraya veriyordu. Şimdi villada oturanlarsa kullanmıyorlar. Müştemilatın penceresi açık, villanın mutfağının kokuları ve oturanlarının sesleri bu pencereden içeri giriyor. Bu müştemilatla bir garsonyer hayal edelim. Kapısı ardına kadar açık, gömme dolabın bulunduğu bir giriş. Küveti özenle parlatılmış bir banyo. Dağınık, küçük bir mutfak ve bir oda. Karşısında büyük bir ayna bulunan geniş bir yatak. Yanında kitaplık, belki iki adet çerçevesiz, camlı, gravür, tablo ve antik heykel reprodüksiyonları, iki koltukla uzun bir masa ve bacaların ve çatıların göründüğü avluya bakan bir pencere. Vakit akşamüstü ve garsonyerin sahibi henüz gelmiş. El çantasının içinden buruşuk bir iş tulumu çıkarıp dolaba astı. Odaya girdi ve pencereyi sonuna kadar açtı. Dışarıda güneşli bir ilkbahar günü var. Açık pencereden serin bir rüzgar içeri giriyor. Banyoya geçti, küveti kaynar suyla doldurdu ve soyundu. Vücudunu inceliyor ve memnun kalıyor. Bu 40 yaşlarında bir adam ama elleriyle çalışmaya başladığından kendini çok formda hissediyor. Kafası rahat, kolları daha güçlü. Şu an kenarları arasına bir tahta koyarak aynı zamanda masa olarak da kullanabildiği küvete uzanmış durumda. Önünde kitaplar yığılı, ilk çağ yazarlarını tercih etmesi ne garip, kaynar suyun içinde ısınıyor ve okuyor. Sonra zilin çalındığını duydu. Bir kısa, iki uzun ve bir aradan sonra bir kısa daha. Beklenmedik ziyaretlerle rahatsız edilmekten hoşlanmazdı. Bu nedenle de sevgilileri ve arkadaşlarıyla ziyaretçiyi tanıyabileceği işaretler konusunda anlaşmıştı. Ama bu işaret kimin geldiğini haber veriyordu ki? Yaşlandığını ve hafızasının kötü olduğunu düşündü. Bir dakika diye bağırdı. Küvetten çıktı, kurulandı, acele etmeksizin bornozunu geçirdi ve kapıyı açmaya gitti. Üzerinde kışlık manto olan bir kız kapının önünde bekliyordu. Onu hemen tanıdı ve söyleyecek bir şey bulamadığına şaştı. ''Beni serbest bıraktılar.'' dedi kız. ''Ne zaman?'' ''Bu sabah. İşten dönmeni bekledim.'' Kahverengi ağır ve yıpranmış mantosunu çıkarmasına yardımcı oldu. Askıya geçirip portmantoya astı. Genç kızın üzerinde kırklık adamın iyi tanıdığı bir elbise vardı. Onu son kez görmeye geldiğinde de bu elbiseyi giymiş olduğunu hatırladı. Evet, bu elbise ve bu manto. 3 yıl öncesinin bir kış günü aniden bu ilkbahar akşamını kapladı. O günden bu yana yaşamındaki onca şeyin değişmiş olmasına karşılık odanın hep eskisi gibi kalması karşısında genç kız şaşkınlığa düşüyordu. Burada her şey eskisi gibi dedi. Evet, her şey eskisi gibi diye onayladı adam ve kızı her zaman oturttuğu koltuğa oturttu. Ardından soru yağmuruna tuttu. Karnın aç mı? Doğru söyle. Yemek yedin mi? Ne zaman yedin? Buradan çıkınca nereye gideceksin? Anne babanın yanına mı gideceksin? Kız anne babasının yanına gitmesi gerektiğini, az önce garda olduğunu ancak kararsız kalıp ona geldiğini söyledi. Biraz bekle giyineyim dedi adam. Bornozda olduğunu yeni fark etmişti. Girişe geçip kapıyı kapadı. Giyinmeye başlamadan önce telefonun ahizesini kaldırdı. Bir numara çevirdi ve karşı taraftan bir kadın sesi cevap verdiğinde zamanı olmadığını söyleyerek özür diledi. Odada bekleyen kıza karşı hiçbir yükümlülüğü yoktu ama yine de konuşmasını duymasını istemiyor ve alçak sesle konuşuyordu. Konuşurken de askıda asılı olan ve sofayı dokunaklı bir müzikle dolduran kahverengi ağır mantoya bakıyordu. Onu yaklaşık 5 yıldan beri tanıyordu ve son olarak 3 yıl kadar önce görmüştü. Çok daha güzel sevgilileri vardı ama bu ufaklık değerli özelliklere sahipti. Onunla ilk karşılaştığında 17 yaşına yeni girmişti. Hoş bir kendiliğindenliği vardı. Cinsellikte ise yetenekli ve uysaldı. Karşısındakinin gözlerinde ne okursa onu yapıyordu. Adamın yanında duygulardan söz etmemek gerektiğini 15 dakikada anlamıştı. Ve hiçbir şey açıklamasına gerek kalmadan uysalca ve sadece adamın davet ettiği günlerde ayda ancak bir kez geliyordu. Kırklık adam lezbiyen kadınlara olan eğilimini gizlemiyordu. Bir gün fiziksel aşkın sarhoşluğuyla kız havuza gittiğinde tanımadığı bir kadını kabinede sıkıştırdığını ve onunla seviştiğini kulağına fısıldamıştı. Adam hikayeden çok hoşlanmıştı ve daha sonra hikayenin doğru olmadığını anladığında genç kızın kendisini mutlu etmek için başvurduğu yol karşısında daha da duygulanmıştı. Üstelik kız küçük buluşlarla da yetinmiyor, adamı arkadaşlarıyla seve seve tanıştırıyor, birçok cinsel eğlencenin ilham perisi ve düzenleyicisi oluyordu. Adamın sadakat istememekle kalmayıp sevgililerin ciddi ilişkileri olduğunda kendini daha da güvenli hissettiğini anlamıştı. Doğal bir açık yüreklilikle geçmişteki ve şimdiki sevgililerinden söz ediyor, bu da adamın hem ilgisini çekiyor hem de eğlendiriyordu. Şimdi ise onun adam üzerine ince bir pantolon ve kazak geçirmişti, karşısında oturmuştu ve cezaevinden çıkarken atlar gördüm diyordu. Atlar mı? Ne atı? Gün doğarken cezaevinin kapısından çıktığında bir spor kulübünün atlılarına rastlamıştı. Eyerlerinin üzerinde sanki hayvanla bütünleşiyor ve birlikte gayri insani büyük bir beden oluşturuyormuşçasına sağlam ve sarsılmaz dikiliyorlardı. Kız onların ayaklarının dibinde kendini zeminle aynı seviyedeymiş gibi küçük ve önemsiz hissediyordu. Uzaktan yukarıda bir yerden atların solukları ve gülüşmeler geliyordu. Duvara yapışıp kalmıştı. Sonra nereye gittin? Tramvay hattının son durağına gitmişti. Henüz erken olmasına karşılık güneş yakıcıydı. Üzerinde ağır bir manto vardı ve gelip geçenlerin bakışlarından ürküyordu. Durağın kalabalık olmasından ve insanların yüzüne bakmalarından korkuyordu. Neyse ki durakta yaşlı bir kadından başka kimse yoktu. Bu iyi bir şeydi. Bu kadından başka kimsenin olmaması rahatlatıcıydı. Sen de ilk önce bana geleceğini hemen anladın değil mi? Yapması gereken evine, anne babasının yanına dönmekti. Gara gitmiş, gişenin önünde kuyruğa girmiş ama sırası geldiğinde caymıştı. Ailesini düşününce ürperiyordu. Daha sonra karnı acıkmış ve bir parça salam satın almıştı. Bir meydanda oturmuş ve saatin 4 olup kırklık adamın işten dönmesini beklemişti. İlk önce bana gelmiş olmana sevindim. Önce bana gelmen çok güzel bir şey dedi adam. Ardından ekledi. Hatırlıyor musun? Bana bir daha hiç gelmeyeceğini söylemiştin. Doğru değil dedi kız. Adam gülümsedi. Doğru. Değil. Tabii ki doğruydu. O gün onu görmeye geldiğinde adam hemen bardaki küçük dolabı açmış, iki bardak konyak koymaya hazırlanıyordu ki kız başını salladı. Hayır, hiçbir şey içmek istemiyorum. Seninle bir daha hiçbir şey içmeyeceğim. Adam şaşırmıştı. Kız konuşmasını sürdürdü. Senin evine bir daha gelmeyeceğim. Bugün gelmemin nedeni de sana bunu söylemekti. Adamın şaşkınlığı sürdüğünden kız onun da varlığından haberdar olduğu genci gerçekten sevdiğini ve aldatmak istemediğini söyledi. Kendini anlamasını ve kızmamasını istemek üzere gelmişti. Aşk yaşamının hayli renkli olmasına rağmen kırklık adam temelde romantik biriydi. Maceralarının huzur ve düzeninin üstüne titrerdi. Kuşkusuz genç kız aşklarının yıldızlı gökyüzünde bir görünüp bir kaybolan basit bir yıldız gibiydi. Ama bir tek küçük yıldız bile aniden yerinden sökülüp alındığında bir evrenin uyumunu tatsız bir şekilde bozabilir. Anlayışsızlığından rahatsız olmuştu. Çünkü kızın sevdiği bir sevgilisi olmasından her zaman memnun olan kendisiydi. Kızı sevgilisinden söz etmeye teşvik ediyor ve ona nasıl davranması gerektiği konusunda öğütler veriyordu. Delikanlı onu o kadar eğlendiriyordu ki kıza verdiği şiirleri bir çekmecede biriktiriyordu. Bu şiirleri iğrenç ama aynı zamanda da çekici buluyordu. Tıpkı çevresini saran ve kızgın suyla dolu küvetinden izlediği dünyayı ilgi çekici ve iğrenç bulması gibi. Ahlaksızca bir dostlukla iki sevgilinin üzerine titreme eğilimindeydi. Genç kızın ani kararı ona nankörlük gibi geliyordu. Açık vermemek için kendine yeterince hakim olamamıştı. Ve somurtkan suratını gören genç kız da kararını haklı göstermek için durmadan konuşuyordu. üstüne basa basa sevgilisini sevdiğini ve ona karşı dürüst olmak istediğini söylüyordu. Şimdi ise adamın karşısına aynı koltukta ve aynı elbiseleri giymiş olarak oturmuş, hiçbir zaman böyle şeyler söylemediğini iddia ediyordu. Yalan söylemiyordu. Olanla olması gerekeni ayırt edemeyen ve manevi istekleriyle gerçeği bir tutan o istisnai kişilerdendi. Adama söylediklerini tabii ki hatırlıyordu. Ama bunu söylememiş olması gerektiğini de biliyor ve şimdi anıya gerçek bir varoluş hakkı tanımıyordu. Hatırlamaz olur muydu? O gün adamın evinde düşündüğünden daha uzun süre kalmış ve randevusuna gecikmişti. Sevgilisi kızgınlıktan köpürüyordu. Ancak öfkesine uygun bir mazerete sığınırsa onu sakinleştirebileceğini anlamıştı. Bunun üzerine sevgilisinin kendisini kardeşini ihbar etmeye zorlamak isteyeceğini düşünmeksizin gizlice batıya geçmeye hazırlanan kardeşinin yanında uzun süre kaldığı yalanını uydurmuştu. Ertesi günde işten çıkar çıkmaz akıl danışmak için kırklık adamın evine koşmuştu. Adam onu anlayışla ve dostça karşılayıp yalanını sürdürmesini ve sevgilisini dramatik bir sahneden sonra kardeşinin batıya kaçmaktan vazgeçtiğine yemin ettiğine inandırmasını önermişti. Kardeşini kaçmaktan caydırdığı sahneyi nasıl canlandıracağını ve sevgilisinde dolaylı yoldan ailesinin kurtarıcısı olduğu, çünkü onun etkisi ve müdahalesi olmasaydı kardeşi belki sınırda yakalanacak, kim bilir belki de sınır muhafızları tarafından vurulacak ve şu an ölmüş olacaktı. İzlenimi uyandırması için neler söylemesi gerektiğini en ince ayrıntısına kadar öğretmişti. O gün sevgilinle konuşmanız nasıl sonlandı diye soruyordu adam şimdi. Onunla konuşmadım. Senden dönerken tutukladılar beni. Evin önünde bekliyorlarmış. Peki onunla bir daha hiç konuşmadın mı? Hayır. Ama başına gelenlerden sana muhakkak söz etmişlerdir. Yo, gerçekten bilmiyor musun? Diye şaşkınlıkla sordu adam. Hiçbir şey bilmiyorum. Genç kız sanki hiçbir şey bilmek istemiyormuş gibi meraksızca omuz silkti. Öldü, dedi adam. Senin tutuklanmandan kısa bir süre sonra öldü. İşte bunu bilmiyordu. Aşkı ölümle ölçen genç adamın dokunaklı sözleri geliyordu kulağına çok uzaklardan. İntihar mı etti diye sordu sakin, affetmeye hazır bir sesle. Adam gülümsedi. Yok canım, hastalandı ve öldü. Annesi taşındı. Villada izlerine bile rastlayamayacaksın. Mezarlıktaki büyük siyah anıttan başka hiçbir şey kalmadı geriye. Adeta büyük bir yazarın mezarı. Annesi burada şair yatıyor diye bizzat yazıt hazırlatmış. Adının altında da bir zaman bana getirmiş olduğun kitabe yer alıyor. Hani şu alevler içinde ölmek istediğini söylediği kitabe. Sustular. Genç kız sevgilisinin hayatına son vermemesini, sıradan bir şekilde ölmesini düşünüyordu. Ölümüyle dahi kızı küçük görüyordu. Cezaevinden çıkışında onu bir daha hiç görmemeye kesin kes kararlıydı. Ama artık var olmayacağını hiç düşünmemişti. O artık bu dünyada değilse 3 yıllık mahkumiyetin nedeni de artık yoktu. Ve tüm olup bitenler kötü bir düşten başka bir şey değildi. Bir saçmalık, gerçek dışı bir şeydi. Dinle, dedi adam. Yemek hazırlayacağız. Gel bana yardım et. İkisi de mutfaktaydılar. Ekmek kesiyorlardı. Tereyağlı ekmeklerin üzerine jambon ve salam dilimleri koyuyorlardı. Konserve açacağıyla bir kutu sardalya açtılar. Bir şişe şarap buldular, büfeden 2 bardak çıkardılar. Genç kız adamın evine geldiğinde hep böyle yaparlardı ve burada sürüp giden bir şekilde her an onu bekleyen ve kolayca katılabileceği basma kalıp bir yaşam dilimi bulmak içini rahatlatıyordu. Bunun yaşamının şimdiye kadarki en güzel parçası olduğunu düşündü. En güzel mi? Neden? Bu yaşamının kendini güvencede hissettiği bir dönemiydi. Bu adam ona iyi davranıyor ve asla hiçbir şey istemiyordu. Onun karşısında hiçbir şeyden sorumlu değil ve suçlu değildi. Onun yanında her zaman güvenlikteydi. Kendimizi bir an kaderimizin menzili dışında olup da güvenlikte hissettiğimiz gibi. Birinci perdeden sonra perde inip antrak başladığında dramın baş kişisinin kendini güvenlikte hissettiği gibi. Sonra dramın diğer kişileri de maskelerini indirirler ve maskelerin ardında insani varlıklar kaygısızca çene çalarlar. Kırklık adam uzun süredir kendi yaşam dramının dışında yaşıyormuş gibi bir hisse kapılıyordu. Savaşın başında karısıyla birlikte gizlice İngiltere'ye geçmiş, İngiliz Hava Kuvvetleri'nde savaşmış ve Londra'da bir bombardıman sırasında karısını kaybetmişti. Sonra Çekoslovakya'ya dönmüş ve orduya katılmıştı. Aşağı yukarı Jeremy'nin Siyasal Bilgiler Fakültesine girmeye karar verdiği sıralarda üstleri savaş sırasında kapitalist İngiltere ile çok sıkı fıkı olduğu ve sosyalist bir ordu için yeterince güvenilir olmadığı kanısına varmışlardı. Öyle ki kendini tarihe ve onun dramatik oyunlarına sırt çevirmiş, kendi kaderine sırt çevirmiş ve tamamen kendi zararsız oyunları ve kitaplarıyla meşgul bir fabrika atölyesinde bulmuştu. 3 yıl önce genç kız vedalaşmaya gelmişti. Çünkü onun bir mola sunmasına karşılık sevgilisi yaşamı vaat ediyordu. Şimdi ise karşısına oturmuş, jambonla ekmek yiyor, şarap içiyor ve adamın kendisine nefis bir sessizliğin içinde yavaş yavaş serpildiği bir antrakt bağışlamasından son derece memnun görünüyordu. Birden kendini daha rahat hissetti ve dili çözüldü. Masanın üzerinde yemek artıklarıyla boş tabaklar ve yarıya kadar boşalmış şişeden başka bir şey kalmamıştı. Kız yavaş ve tumturaksız bir şekilde cezaevinden, cezaevi arkadaşlarından, muhbirlerden söz ediyor ve her zaman yaptığı gibi ilginç bulduğu ve gevezeliğinin mantık dışı ama sevimli akıcılığı içinde birbirine eklediği ayrıntılara takılıyordu. Ama bugünkü gevezeliğinde başka bir şey daha vardı. Cümleleri genellikle safça meselenin özüne doğru ilerledi. Bugünse sorunun temelinden kaçınmanın bahanesinden başka bir şey değilmiş gibi görünüyorlardı. Ama hangi sorunun? Daha sonra adam bulduğunu sanarak sordu. Kardeşin ne oldu? Bilmiyorum dedi kız. Serbest bıraktılar mı? Hayır. Adam kızın gardaki bilet kuyruğundan neden çıktığını ve evine dönmekten neden o kadar korktuğunu nihayet anlamıştı. Yalnızca suçsuz bir kurban değil, kardeşinin ve tüm ailesinin felaketine neden olan suçluydu aynı zamanda. Sorgulamalar sırasında itiraf ettirmek için neler yaptıklarını ve kurtulacağını sanarak gittikçe daha çok kuşku uyandıran yeni yalanlara nasıl gömüldüğünü kolayca tahmin edebiliyordu. Kardeşini hayali bir suçla itham ederek ihbarda bulunanın kendisi değil de hiç kimsenin adını bilmediği, şu an dünya üzerinde bile var olmayan bir sevgili olduğunu anne babasına nasıl açıklayabilirdi? Genç kız susuyor, adamsa bir sıcaklık dalgasının giderek büyüdüğünü ve içini kapladığını hissediyordu. Anne babanın yanına bugün gitme, daha zamanın var, önce düşünmen gerekiyor, istersen burada kalabilirsin. Ardından kızın üzerine eğildi ve elini yüzüne koydu. Okşamıyor, sadece elini şefkatle uzun uzadıya teninin üzerinde tutuyordu. Bu hareket öylesine iyilik doluydu ki genç kızın gözleri yaşardı. Sevgili karısının ölümünden beri dişi gözyaşlarından nefret ediyordu. Gözyaşlarından ürküyordu. Aynen kadınların kendisini yaşam dramlarının baş oyuncusu haline getirebilecekleri düşüncesinden ürktüğü gibi. Gözyaşlarında kadersizlik sevisinden korkmak için kendisine yapışmak isteyen vantuzlar görüyor ve gözyaşlarından iğreniyordu. Bu yüzden elinin üzerinde onların iğrenç ıslaklığını hissettiğinde şaşırdı. Sonra onların duygusal gücüne bu kez karşı koyamadığını fark ettiğinde şaşkınlığı bir kat daha arttı. Aslında bunların aşk gözyaşı olmadığını, kendisini hedeflemediğini, kurnazlık, şantaj aracı ya da komedi sahnesi olmadığını biliyordu. Bunlar sadece gözyaşıydı. Hüznün veya neşenin insandan görünmez bir şekilde yayılması gibi genç kızın gözlerinden akıyorlardı. Masumiyetleri hiçbir tiksinti uyandırmıyor, yüreğini ta derinlere kadar titretiyordu. Tanıştıklarından bu yana birbirlerine hiç kötülüklerinin dokunmadığını düşündü. Birbirlerinin bir dediğini iki etmemişlerdi. Her zaman birbirlerine anlık bir mutluluk vermişler, bundan fazlasını istememişlerdi. Birbirlerini suçlayabilecek hiçbir şeyleri yoktu. Kızın tutuklanması sırasında kurtulması için elinden geleni yapmış olduğunu düşündüğünde özel bir mutluluk duyuyordu. Kıza yaklaşıp koltuktan kaldırdı. Yüzündeki gözyaşlarını parmaklarıyla sildi ve şefkatle kollarını aldı. Bu anın pencerelerinin ardında uzakta bir yerde 3 yıl geride ölüm hikayenin bırakmış olduğumuz yerinde sabırsızlıkla gidip geliyor. Kemikli silüeti ışıklandırılmış sahneye çıkmış bile ve gölgesi o kadar uzağa düşüyor ki genç kızla adamın şu an yüz yüze ayakta durdukları garsonyer bile karanlığa boğuldu. Adam kızın bedenini şefkatle sarıp sarmalıyor, kızsa kollarında hareketsiz ve olduğu gibi büzülüp kalıyor. Büzülmesi ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Kendini ona terk ediyor. Kendini onun kollarına bırakıyor ve öylece kalmak istiyor. Ama bu bırakış kendini ona açma anlamına gelmiyor. Onun kollarına kapalı, ulaşılmaz bir şekilde bıraktı kendini. Çökmüş omuzlarıyla göğüslerini koruyor, başı adamın göğsüne dönük ama yüzüne değil. Kazanın karanlığına bakıyor. Onun kollarını çelik bir kasa gibi kucağında saklasın diye içine kapanmış bir halde bıraktı kendini. Adam kızın ıslak yüzünü kendininkine doğru yaklaştırıp öpmeye koyuldu. Cinsel istekten çok merhamet duygusuyla hareket ediyordu. Ama her durumun kaçınılmaz kendine özgü otomatizmi vardır. Öperken bir yandan da diliyle dudaklarını aralamaya çalışıyordu. Nafile, kızın dudakları kapalıydı ve onunkilere cevap vermeyi reddediyordu. Ama ne gariptir ki öpmeyi başaramadıkça içindeki merhamet dalgasının büyüdüğünü hissediyordu. Çünkü kolları arasında tuttuğu kızın çökmüş olduğunu, ruhunun sökülüp alındığını ve yerinde kanayan bir yaradan başka bir şey kalmadığını anlıyordu. Tükenmiş, cılız, acınası bedeni kolları arasında hissediyor ama çökmeye başlayan gecenin de desteklediği nemli merhamet dalgası, belirginliklerini ve maddeselliklerini yok ederek çizgileri ve hacimleri siliyordu. İşte tam da o an onu fiziksel olarak arzuluyordu. Bu hiç beklenmedik bir şeydi. Şehvet olmaksızın şehvetliydi. Arzu olmaksızın arzuluyordu. Belki de bu gizemli bir dönüşümle fizik arzu haline gelen kayıtsız iyilikti. Ama beklenmedik ve anlaşılmaz olması nedeniyle bu arzu onu altüst etti. Aç gözlülükle kızın bedenini okşamaya ve düğmelerini çözmeye başladı. Kız karşı koydu. Hayır, hayır lütfen hayır. Kelimelerin adamı durdurma gücü olmadığından kız kaçtı ve odanın bir köşesine sığındı. Neyin var, ne oluyor diye sordu adam. Kız duvara yapışmış susuyordu. Adam yaklaştı ve yüzünü okşadı. Benden korkma, benden korkmaman gerek. Söyle bakayım bana neyin var, ne oldu sana, neler oluyor? Hareketsizdi, susuyor ve kelimeleri bulamıyordu. Birden cezaevinin parmaklıklarının önünden geçen atlar geldi gözünün önüne. Binicileriyle birlikte çifte bedenli, tepeden bakan yaratıklar oluşturan büyük, güçlü hayvanlar. Onların yanında hayvansal yetkinlikleriyle karşılaştırılamayacak kadar küçüktü ve atıl cevherleri içinde kaybolmak için yakınındaki nesnelere, örneğin bir ağaç gövdesine ya da bir duvara karışmak istiyordu. Adam ısrara devam ediyordu. Neyin var? Ne yazık ki yaşlı bir kadın ya da yaşlı bir adam değilsin dedi sonunda. Ardından ekledi. Buraya gelmemem gerekirdi. Çünkü sen ne yaşlı bir kadın ne de yaşlı bir erkeksin. Bir şey söylemeksizin kızın yüzünü uzun uzun okşadı. Ardından yatakları hazırlamaya, oda zifiri karanlıktı, yardımcı olmasını söyledi. Hayli geniş olan yatağa yan yana uzanmışlardı ve adam onunla yıllardan beri hiç kimseyle konuşmadığı yumuşak ve teselli edici bir tonda konuşuyordu. Fizik arzu kaybolmuştu ama derin ve tartışılmaz sıcaklık hala sürüyor ve ışık istiyordu. Adam küçük başucu lambasını yakıp kıza baktı. Gergin bir vaziyette uzanmış tavanı seyrediyordu. Orada ne yapmışlardı ona? Dövmüşler miydi? Tehdit mi etmişlerdi? İşkenceden mi geçirmişlerdi? Bilmiyordu. Kız susuyor, o da saçlarını, alnını, yüzünü okşuyordu. Gözlerindeki dehşetin kaybolduğunu hissedinceye kadar okşadı onu. Gözleri kapanana kadar okşadı. İlkbahar gecesinin serin rüzgarı açık pencereden içeri doluyor, başucu lambası yanık, adam hareketsiz, kızın yanına uzanmış, huzursuz soluk alışverişlerini dinliyor, iç çekişlerini kolluyor ve uyuduğundan emin olduğunda ona karanlık özgürlüğünün yeni dönemindeki ilk uykusunu verebilmekten duyduğu mutlulukla hafifçe elini okşamaya koyuluyordu. Bu bölüme konu olan müştemilatın penceresi hala açık ve doruk noktasına çok az kala bıraktığımız romanın kokuları ve gürültüleri açık pencereden buraya kadar geliyor. Uzakta sabırsızlıktan yerinde duramayan ölümü işitiyor musunuz? Biraz daha beklesin. Biz hala buradayız. Başka bir öyküde, başka bir romanda gizlenmiş bu meçhul adamın garsonyerindeyiz. Başka bir öyküde mi? Hayır. Genç kızla kırklık adamın yaşamlarında bir öyküden çok öykülerin ortasındaki bir antrakt bu. Karşılaşmaları yaşamlarının ortak örgüsünde zar zor yer buluyor. Uzun bir dalaş olacak yaşamına başlamadan önce adamın genç kıza bahşettiği kısa bir soluklanma anından başka bir şey değil bu. Romanımızda da bu bölüm meçhul bir adamın birden iyilik lambasını yaktığı sakin bir moladan başka bir şey değil bu. Kaçıp gitmeden önce bu dingin lambayı, bu iyilik kaynağı lambayı birkaç dakika daha gözler önünde tutalım. 7. bölüm ya da şair can veriyor. Şiirin aynalı evinin ne denli hüzünlü olduğunu yalnızca gerçek şair bilir. Camın ardında uzaklardaki yaylım ateşi takırdar ve yürek çekip gitme ateşiyle yanıp tutuşur. Lermontov üniformasının düğmelerini ilikler, Brion başucu komodinin çekmecesine bir tabanca koyar. Walker dizlerinde kalabalıkla birlikte yürür. Halas hakaretlerini kafiye düzer. Mayakovski türküsünün gırtlağını çiğner. Aynalarda muhteşem bir savaş ortalığı kasıp kavurur. Aman dikkat! Şairler kazara aynalar evinin sınırlarını geçtiklerinde ölümü karşılarında bulurlar. Çünkü ateş etmeyi bilmezler ve ateş ederlerse de ancak kendi kafalarına isabet ettirirler. Eyvah! Duyuyor musunuz olanları? Kafkasya'nın dolambaçlı yollarında bir at ilerliyor. Birincisi Lermontov ve belinde bir tabanca var. Ama bakın bu nal sesleri başka, bir araba gıcırtılar çıkartarak ilerliyor. Bu kez Puşkin silahlı ve o da düelloya gidiyor. Ya şimdi ne istiyorsunuz? Bir tramvay, soluk soluğa ve gürültücü bir Prag tramvayı. Bu tramvayda Jaromil var. Bir banyoden diğerine gidiyor. Üzerinde koyu renk bir elbise ve pardesü var. Kravat ve şapka da takmış. Hangi şair ölümünü düşlememiştir? Hangi şair bunun hayalini kurmamıştır? Ah, ölmek gerekiyorsa gülüm, sıcaklık ve ışığa dönüşerek alevler içinde ölmeli. Jaromil'i ölümünü alevler içinde tasarlamaya iten sizce hayal gücünün rastlantısal bir oyunu mu sadece? Hiç de değil. Çünkü ölüm bir mesajdır. Ölüm konuşur. Ölme eyleminin kendi semantiği vardır ve bir insanın ölümü nasıl ve hangi öğede bulunduğunu bilmek önemlidir. Jean Masaryk, kaderinin tarihin kalınlığı kabuğuna çarpıp çıkarıldığını gördükten sonra 1948'de kendisini Prag'daki saraylardan birinin avlusuna atarak hayatına son verdi. 3 yıl sonra arkadaş sandığı kişilerin zulmüne uğrayan şair Konstantin Biebel, Icarus gibi yer öğesiyle ölmek ve ölümüyle boşluk ve yer çekimi, düş ve uyanma arasındaki trajik uyuşmazlığın imgesini sunmak için 5. kattan aynı kentin, kendini pencereden atanlar kenti, kaldırımlarına attı kendini. Üstad Jane Hus ve Giardo Bruno ne iple ne de kılıçla ancak odun yığınları üstünde ölebilirlerdi. Böylece hayatları çağların sonsuz boşluğu içinde uzaktan parıldayan bir işaret ateşi, bir fener ışığı, bir meşale oldu. Çünkü beden fani, düşünce ise ebedidir ve alevler karşısında titreyen varlık düşüncesinin imgesidir. Jaromil'in ölümünden 20 yıl sonra Prag'lı bir meydanda üzerine benzin döküp kendini yakan genç suda boğularak ölseydi haykırışını ulusun bilincine zor ulaştırırdı. Buna karşılık Ophelia'nın alevler içinde olabileceği ve günlerine dalgalar dışında başka bir yerde son verebileceği düşünülemez. Çünkü suların derinliği insan ruhunun derinliği ile birbirine karışır. Su kendi içlerinde, aşklarında, duygularında, bunamalarında, aynalarında ve girdaplarında yollarını kaybedenleri yok eden öğedir. Halk türkülerinde nişanlıları savaştan dönmeyen genç kızlar suda boğulur. Harriet Shelley suya atar kendini. Seine nehrinde boğulur Paul Callan. Tramvaydan indi ve önceki gece esmer güzel kızı yalnız bırakıp alelacele sıvıştığı villaya yöneldi. Xavier'ı düşündü. Başlangıçta yalnız o, yani Jaromil vardı. Sonra Jaromil Xavier'ı, eşini ve onunla birlikte hayalci ve maceracı öbür yaşamını yarattı. Rüya haliyle uyanıklık hali, şiirle yaşam, eylemle düşünce arasındaki çelişkinin ortadan kalktığı an işte geldi çattı. Bu arada Xavier ile Jaromil arasında çelişki de yok oldu. Sonunda ikisi birbirine karıştı ve tek bir varlık haline geldiler. Düşlerin adamı, eylem adamı, düş macerası yaşam macerası oldu. Villaya yaklaştıkça eski ürkekliğinin yeniden ortaya çıktığını ve boğazındaki gıcıkla daha da arttığını, annesi çıkmasını istemiyordu, ona kalırsa yatsa daha iyi ederdi, hissediyordu. Kapının önünde tereddüt etti ve cesaret kazanmak için yakın zamanlarda yaşadığı tüm büyük günleri kafasında canlandırmak zorunda kaldı. Kızıl saçlı kızı, geçirdiği sorgulamaları, polisi ve kendi gücü ve iradesiyle harekete geçirdiği olayların işleyişini düşünüyordu. Ben Xavier'ım diye düşündü ve kapıyı çaldı. Davet için bir araya gelen topluluk, kadınla erkekli genç oyuncular, genç ressamlar ve güzel sanatlar öğrencilerinden oluşuyordu. Ev sahibi de bizzat eğlenceye katılıyordu ve evin tüm odalarını davet için açmıştı. Sinemacı kız, Jaromil'i birkaç kişiyle tanıştırdı. Şarabını kendi seçmesini rica ederek eline bir bardak tutuşturdu ve yanından ayrıldı. Jaromil gece giysisi, beyaz gömleği ve kravatıyla kendini gülünç derecede yapay hissediyordu. Çevresindekilerin hepsi özensiz ve doğal giyinmişlerdi. Çoğunun üzerinde bir kazak vardı. Oturduğu sandalyenin üzerinde kıpırdanıp duruyordu. Sonunda kararını verdi. Ceketini çıkarıp bir sandalyenin arkasına koydu. Gömleğinin yakasını açtı ve kravatını gevşetti. biraz daha rahatlamıştı. Dikkat çekmek için herkes birbiriyle yarışıyordu. Genç oyuncular yüksek sesle ve yapay bir şekilde konuşarak sanki sahnedeymiş gibi davranıyorlar. Her biri kendi düşüncesini ya da görüşlerinin özgünlüğünü değerlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Daha şimdiden bardaklarca şarap içmişti ve konuşmayı izlemeye çalışıyordu. Birkaç kez küstahça, espritüel bulduğu ve başkalarının dikkatlerini birkaç saniyeliğine çeken bir cümle telaffuz etmeyi başardı. Duvarın ardındaki bir radyodan gelen gürültülü dans müziğini duydu. Kısa bir süre önce belediye 3. odayı kiracılara vermişti. Dul kadının oğluyla birlikte yaşadığı 2 oda her yanı gürültüyle kuşatılmış bir sessizlik adasıydı. Anne müziği duyuyor, yalnız sinemacı kızı düşünüyor. Onu ilk gördüğünde oğluyla arasında bir aşk tehlikesini sezmişti. Oğlunu elinde tutmak için uygun bir konuma önceden yerleşmek amacıyla onunla dost olmaya çalıştı. Ama şimdi çabalarının hiçbir işe yaramadığını anlıyor ve kendini küçük düşmüş hissediyor. Sinemacı onu geceye davet etmeyi bile düşünmedi. Onu kenara ittiler. Bir gün sinemacı zengin bir aileden geldiğini ve öğrenimini sürdürmek için siyasal bir desteğe ihtiyacı olduğunu, ulusal güvenliğin sinema kulübünde bu yüzden çalıştığını ağzından kaçırmıştı. Şimdi ise anne bu vicdansız kızın kendi çıkarı için de her şeyi sömürmeyi bildiğini düşünüyor. Onun için anne Jerome ile yaklaşmakta kullandığı bir basamaktan başka bir şey değildi. Ve yarışma devam ediyordu. Herkesin amacı dikkatleri üzerine toplamaktı. Bir piyanonun başına geçmişti. Çiftler dans ediyor, birbirine yakın gruplar gülüyor ve yüksek sesle konuşuyorlardı. Alay etme konusunda herkes birbiriyle yarışıyor, herkes bütün gözler kendi üzerinde olsun istiyordu. Martinov da oradaydı. İri yarı, yakışıklı ve belindeki hançerle neredeyse yapmacık denecek kadar zarifti. Etrafını kadınlar sarmıştı. Lermontov'un nasıl da canını sıkıyordu. Yüce Tanrı bu serseme bu denli güzel bir yüz ve Lermontov'a da kısa bacaklar vermekle adaletsiz davranmıştı. Ama şairin uzun bacakları yoksa onun başkalarından üstün kılan zehir gibi kafası vardı. Martinov'un grubuna yaklaşmıştı ve fırsat kolluyordu. Sonra patavatsızca bir şey söyledi ve çevresindeki şaşkın insanları izlemeye koyuldu. Sinemacı kız uzun süren bir aradan sonra tekrar odada boy gösterdi. Jerome ile yaklaşıp kahverengi iri gözlerini ona dikti. Nasıl, eğleniyor musunuz? Jerome genç kadının odasında karşılıklı oturup bakışlarıyla birbirlerini perçinledikleri sırada yaşadıkları o güzel anı yeniden yaşayacağını düşündü. Hayır diye cevap verdi gözlerinin içine bakarak. Sıkılıyor musunuz? Buraya sizin için geldim ama siz hep gidiyorsunuz. Sizinle birlikte olamayacaksam beni neden davet ettiniz? Ama burada bir sürü ilgi çekici insan var. Kuşkusuz ama benim için onlar sizin yanınızda olmanın bahanesinden başka bir şey değil. Size yaklaşmak için çıkmak istediğim basamaklar sadece. Kendini gözpek buluyor ve konuşmadaki ustalığından memnun oluyordu. Kız güldü. Bu gece burada basamaktan bol bir şey yok. Belki de basamaklar yerine bana size daha kolay ulaşabileceğim gizli bir merdiven gösterebilirsiniz. Sinemacı gülümsedi. Deneyeceğiz dedi. Elinden tuttu ve odasının kapısına çıkan merdivene götürdü. Jerome'nin kalbi daha hızlı atmaya başladı. Boşuna, daha önceden tanıdığı bu odada da başka konuklar vardı. Yan odadakiler radyoyu kapayalı hayli oldu. Gecenin karanlığında anne oğlunu bekliyor. Uğradığı bozgunu düşünüyor. Ama sonra bu savaşı kaybetmiş olmasına rağmen mücadeleye devam edeceğini geçiriyor aklından. Evet, aynen böyle hissediyor. Mücadele edecek, onu elinden almalarına izin vermeyecek. Ondan ayrılmayı kabul etmeyecek. Hep onun yanında olacak. Hep onu izleyecek. Bir koltukta oturuyor ama yürümeye koyulduğunu hissediyor. Ona ulaşmak, onu geri almak için uzun bir gecede yürümeye koyulduğunu. Sinemacının odası söyle ve dumanla doluydu. Ve bunların ardından 30 yaşlarında bir adam uzunca bir süredir Jerome ile dikkatle bakıyordu. Sanırım senden söz edildiğini işittim dedi sonunda. Benden mi? Diye sordu Jerome memnuniyetle. Adam Jerome ile çocukluğundan beri ressamın evine gidenin kendisi olup olmadığını sordu. Jerome ortak bir ilişki aracılığıyla bu yabancı insanlar topluluğuna bağlanmaktan mutlu oldu ve hemen onayladı. Ama onu uzun zamanda ziyaret etmemişsin dedi adam. Evet uzun zamandır. Peki neden? Jerome ne cevap vereceğini bilmiyordu. Omuz silkti. Ben nedenini biliyorum. Kariyerin tehlikeye girer diye. Jerome işi alaya vurmayı denedi. Kariyerim mi? Dizelerini yayınlıyorsun, toplantılarda şiir okuyorsun, ev sahibesi kendi siyasal şöhretini korumak için seni konu alan bir film yapıyor. Oysa ressamın sergi açma hakkı yok. Basında ona halk düşmanı gözüyle bakıldığını biliyor musun? Joramin susuyordu. Biliyor musun, bilmiyor musun? Evet, böyle bir şeyler duydum. Resimleri burjuva iğrençlikleriymiş. Joramin susuyordu. Şimdi ne yaptığını biliyor musun? Joramin omuz silkti. Liseden kovdular. Bir şantiyede işçi olarak çalışıyor. Çünkü düşüncelerinden vazgeçmek istemiyor. Ancak lamba ışığında resim yapabiliyor. Ama güzel tablolar yapıyor. Sense boktan şiirler yazıyorsun. Bir patavatsızlık, bir patavatsızlık daha. Öyle ki sonunda yakışıklı Martinov alındı. Herkesin önünde Lermontov'u azarladı. Ne demek? Lermontov esprilerinden vaz mı geçecekti? Özür mü dilemek zorundaydı? Asla. Arkadaşları uyardılar. Bir aptallık uğruna duelloyu göze almak çılgınca bir şey. En iyisi anlaşmak. Hayatın, onurun gelgeç saman alevinden daha değerlidir Lermontov. Ne demek? Onurdan daha değerli bir şey mi var? Evet, Lermontov. Hayatın, eserin. Hayır, hiçbir şey onurdan daha değerli değildir. Onur gururunun açlığından başka bir şey değil Lermontov. Onur aynaların bir aldatmacası. Onur, yarın burada olmayacak olan bu önemsiz seyirci topluluğu için bir gösteriden başka bir şey değil. Ama Lermontov, genç ve içinde yaşadığı saniyeler edebiyat kadar geniş, ona bakan bu bay ve bayanlar dünyanın ta kendisi. Ya sert erkek adımlarıyla bu dünyayı kat edecek ya da yaşamaya layık olmayacak. Aşağılanmanın çamurunun yanaklarından aktığını hissediyor ve bu lekeli suratla bir dakika bile bu insanlar arasında kalamayacağını biliyordu. Onu sakinleştirmeye, teselli etmeye çalışmaları boşunaydı. Bizi uzlaştırmaya çalışmanın yararı yok dedi. Uzlaşmanın mümkün olmadığı durumlar vardır. Sonra yerinden kalktı ve sinirli bir şekilde muhatabına döndü. Kişisel olarak ressamın amele olmasına ve lamba ışığında resim yapmasına üzülürüm. Ama objektif olarak bakmak gerekirse resimlerini mum ışığında yapmasının ya da hiç yapmamasının önemi yok. Hiçbir şey değişmez. Resimlerin dünyası çoktan öldü. Gerçek yaşam başka yerde. Bambaşka bir yerde. Ondan ayağımı kesmemin nedeni budur. Onunla olmayan sorunları tartışmak ilgimi çekmiyor. Daha iyi olsun. Ölülerle işim yok. Toprağı bol olsun. Senin için de aynı şeyi söylüyorum. Toprağın bol olsun, dedi işaret parmağını muhatabına dikerek. Ölmüşsün, haberin bile yok. Adam yerinden kalktı ve bir cesetle bir şair arasındaki kavganın sonucunun ne olacağı herhalde ilgini çeker, dedi. Joramil kanın beynine sıçradığını hissetti. Deneyelim, dedi. Ve karşısındakine vurmak için yumruğunu uzattı. Ama rakibi kolunu yakaladı. Sertçe büküp kendi ekseni etrafında döndürdü ve bir eliyle ensesinden, bir eliyle pantolonundan kavradı ve havaya kaldırdı. Şairi nereye götüreyim diye sordu. Birkaç saniye öncesine kadar iki rakibi uzlaştırmaya çabalayan insanlar gülmelerini engelleyemediler. Adam, gevşek, umutsuz bir balık gibi çırpınan Joramil'i sımsıkı havada tutarak odayı kat edip balkona kadar gitti. Balkon kapısını açıp şairi yere bıraktı ve koşarak uzaklaştı. Bir silah patladı. Lermontov eliyle göğsünü tuttu ve Joramil balkonun buz tutmuş betonuna düştü. Ah, ne yazık ki silah atışlarının ününün, tekme atışlarının ününe sıklıkla karıştığı Bohemya'dayız. Ama yine de Lermontov'un bir karikatürü olduğu için Joramil ile dalga mı geçmemiz gerekir? Deri pardüsüsü ve kurt köpeğiyle André Breton'u taklit ettiği için ressamla alay etmemiz mi gerekir? André Breton da benzemeye çalıştığı soylu bir şeylerin taklidi değil miydi? Karikatür insanın ebedi kaderi değil midir? Zaten durumu tersine çevirmek son derece kolay. Bir el silah patladı. Joramil eliyle göğsünü tuttu ve Lermontov balkonun buz tutmuş betonuna düştü. Çarın subaylarına özgü merasim üniforması kana bulanmış bir halde yerden kalkıyor. Dehşet terk edilmiş bir durumda. Burada düşüşüne görkemli bir anlam katabilecek edebiyat tarihçisinin ve onun merhemlerinin yokluğu hissediliyor. Burada patlamasıyla çocukça aşağılanışını ortadan kaldıracak tabancanın eksikliği hissediliyor. Burada yalnızca perdenin ardından ulaşan ve onu sonsuza dek lekeleyen gülüşmeler var. Parmaklığa yaklaşıp aşağıya bakıyor. Ama ne yazık ki balkon atladığında kesin olarak öleceği kadar yüksek değil. Hava soğuk, kulakları dondu, ayakları buz tuttu. Ayakları üzerinde sekip duruyor ve ne yapacağını bilemiyor. Balkon kapısının açılmasından ve alaycı suratların belirmesinden korkuyor. Tuzağa düştü. Güldürünün tuzağına yakalandı. Lermontov ölümden korkmuyor. Onu korkutan gülünç duruma düşme. Atlamak isterdi ama atlamıyor. Çünkü intiharın trajik, başarıya ulaşamayan intihar girişiminin ise gülünç olacağını biliyor. Ama nasıl olur? Ne garip bir cümle. Sonuca ulaşsın ulaşmasın, bir intihar aynı nedenlerle ve aynı cesaretle yöneldiğimiz tek bir eylemdir. O halde trajik olanla gülünç olan arasında fark neye dayanıyor? Yalnızca başarının rastlantısallığına mı? Bayağılığı yücelikten ayıran nedir? Söyle Lermontov. Yalnızca aksesuarlar mı? Bir tabanca ya da bir tekme mi? Yalnızca tarihin insanının yaşam macerasının önüne çıkardığı dekorlar mı? Yeter. Balkonda olan Jaromil. Üzerinde beyaz gömleği var. Kravatını gevşetmiş ve soğuktan titriyor. Tüm devrimciler alevleri sever. Percy Bysshe Shelley de ateşte ölmeyi düşlerdi. Büyük şiirindeki aşıklar odunların üzerinde birlikte can verirler. Aşıklar Shelley ve karısını canlandırırlar. Oysa Shelley suda boğularak ölmüştür. Ama dostları ölümün bu anlamsal, semantik hatasını onarmak isterlermişçesine balıkların kemirdiği bedenini yakmak için deniz kıyısına büyük bir odun yanı dikmişlerdir. Ölüm alevler yerine üzerine ayazı salarak Jaromil'le de alay etmek istiyor. Jaromil ölmek istiyor. İntihar düşüncesi bülbülün sesi gibi çekici geliyor ona. Üşüttüğünü, hasta olacağını biliyor. Ama odaya geri dönmüyor. Artık aşağılanmaya katlanacak durumda değil. Kendisine huzur verecek tek şeyin ölümün kucağı, tüm bedeni ve ruhuyla dolduracağı ve sonunda yüceliğe kavuşacağı o kucak olduğunu biliyor. İntikamını alabilecek ve kendisine gülenleri cinayetle suçlayabilecek tek şeyin ölüm olduğunu biliyor. Ölümün işini kolaylaştırmak için kapının önüne yatıp soğuğun alttan alta kavurmasına müsaade etmeye karar verdi. Yere oturdu. Beton o kadar soğuktu ki birkaç dakika sonra altı uyuştu. Uzanmak istedi ama sırtını donmuş betona yaslamaya cesaret edemeyip kalktı. Ayaz tüm bedenini sarıp sarmalıyordu. İnce pabuçlarının içine, pantolonunun ve jimnastik kilodunun altına işliyor, soğuk elini gömleğinin altına sokuyordu. Jaromil'in dişleri takırdıyor, boğazı ağrıyordu. Yutkunamıyor ve öksürüyordu. Sonunda çişi geldi. Dolmuş parmaklarıyla pantolonunun önünü açtı ve yere işedi. Organını tutan elinin soğuktan titrediğini görüyordu. Izdıraptan betonun üzerinde kıvranıyordu. Ama kendisiyle alay edenlerin yanına gitmek için kapıyı açmayı dünyada kabul edemezdi. Acaba ne yapıyorlardı? Neden onu aramıyorlardı? Bu kadar kötü müydüler? Ya da çok mu sarhoşlardı? Ne kadar zamandan beri burada soğuktan titriyordu? Birden odanın lambası söndü ve geriye çok cansız bir ışık kaldı. Jaromil pencereye yaklaştı ve pembe abajurlu küçük bir lambanın aydınlattığı divanı gördü. Uzun süre baktıktan sonra birbirine sarılmış iki beden fark etti. Dişleri takırdar ve titrer bir halde seyrediyordu. Yarı kapalı perde adamın bedenini sardığı kadın bedeninin sinemacı kıza ait olup olmadığını kesin olarak anlamasına engel oluyorsa da her şey bunu doğrular gibiydi. Bu kadının saçları da siyah ve uzundu. Ama bu adam kim? Aman tanrım, Jaromil onu tanıyor. Çünkü bu sahneyi daha önce de görmüştü. Soğuk, kar, dağlarla çevrili bir teras ve aydınlık bir pencerenin ardında Xavier ve bir kadın. Halbuki bugünden itibaren Xavier ve Jaromil tek ve aynı kişi olacaklardı. Nasıl olur da Xavier ona ihanet eder? Tanrım nasıl oluyor da onun gözleri önünde sevgilisiyle sevişiyor? Şimdi oda zifiri karanlıktı. Ne işitecek ne görecek bir şey kalmıştı. Jaromil'in kafasında da hiçbir şey kalmamıştı. Ne öfke, ne pişmanlık, ne aşağılanma, kafasında yalnızca dehşet bir soğuk vardı. Burada daha fazla kalmaya dayanamazdı. Camlı kapıyı açıp içeri girdi. Hiçbir şey görmek istemiyordu. Sağa sola bakmadan hızla odadan geçti. Koridorda ışık vardı. Merdivenlerden inip ceketini bırakmış olduğu odanın kapısını açtı. İçerisi karanlıktı. Girişten süzülen zayıf ışık horlayarak uyuyan birkaç karaltıyı aydınlatıyordu. Jaromil hala titriyordu. Sandalyeler üzerinde el yordamıyla ceketini aradı. Ama bulamadı. Aksırdı. Odadakilerden biri uyanıp söylendi. Sofaya geçti. Pardüsüsü portmantoya asılıydı. Gömleğinin üstüne pardüsüyü geçirip şapkasını aldı ve villadan çıktı. Cenaze alayı hareket etti. En önde bir atın çektiği cenaze arabası var. Arabanın arkasında yürüyen Bayan Walker, beyaz yastığın bir köşesini tabutun kapağının dışında kaldığını gördü. Bu sıkışmış kumaş parçası sanki bir sitemdi. Minik oğlunun daha 24 yaşındaydı. Son uykusuna yattığı yatak iyi yapılmamıştı. Çocuğun başının altındaki bu yastığı düzeltmek için karşı konmaz bir istek duydu. Kilisede tabut yere indirildi ve çelenkler etrafına dizildi. Büyük anne felç geçirmişti ve görebilmek için göz kapağını parmağıyla kaldırması gerekiyordu. Tabutu, çelenkleri inceledi. Çelenklerden birinin üzerinde Martinov'un adı da vardı. Atın bunu diye emretti. Felçli göz kapağını parmağıyla kaldırarak açık tuttuğu yaşlı gözüyle henüz 26 yaşında olan Lermontov'un son yolculuğunda vefakar bir şekilde üzerine titriyordu. Jaromil daha 21 yaşında bile değildi. Odasında ve ateşten içinde kıvranıyor, doktor zatürre teşhisi koydu. Duvarın ötesinden gürültücü bir şekilde tartışan kiracıların sesleri geliyor. Ama anne yan odanın gürültüsünü işitmiyor. Kafasına ilaçlar, sıcak ıhlamurlar ve nemli kompreslerden başka bir şey yok. Küçüklüğünde de onu kıpkırmızı ve ateşler içinde ölümün elinden almak için günlerce başucundan ayrılmamıştı. Bu kez de aynı tutku, sabır ve sadakatle üzerine titreyecekti. Jaromil uyuyor, sayıklıyor, uyanıyor ve yeniden sayıklamaya başlıyor. Yüksek ateş alevler halinde bedenini sarmalıyor. Evet, yine de alevler mi? Her şeye rağmen sıcaklık ve ışığa dönüşecek mi? Annenin karşısında Jaromil ile konuşmak istediğini söyleyen bir yabancı var. Anne reddediyor. Adam kızıl saçlı kızın adını anıyor. Oğlunuz kızın kardeşini ihbar etti. Şu an ikisi de tutuklu. Kendisiyle konuşmam gerek. Annenin odasında ayakta karşı karşıya duruyorlar. Anne için bu oda şimdi oğlunun odasının girişinden başka bir şey değil. Cennetin kapısını bekleyen silahlı melekler gibi odanın kapısında nöbet tutuyor. Yabancının sesindeki saygısızlık anneyi sinirlendiriyor. Oğlunun odasının kapısını açıyor. Konuşun bakalım. Yabancı ateşle sayıklayan genç adamın kıpkırmızı yüzüyle karşı karşıya geldi. Anne alçak ve kararlı bir sesle adama şunları söyledi. Ne konuda konuşmak istediğinizi bilmiyorum. Fakat sizi temin ederim oğlum ne yaptığını biliyordu. Ne yaptıysa işçi sınıfının çıkarı için yaptı. Ama oğlunun ağzından sık sık duyduğu ama o ana kadar kendisine yabancı olan bu kelimeleri telaffuz ederken sonsuz bir güç duyuyordu. Şimdi oğluyla hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü bir şekilde birleşmişti. Eşsiz bir maddeden yapılmış tek bir evren halindeydiler. Xavier'ın elinde içinde Çekçe defteriyle tabiat bilgisi kitabı bulunan çantası vardı. Nereye gitmek istiyorsun? Xavier gülümsedi ve pencereyi gösterdi. Pencere açıktı. Dışarıda güneş vardı ve uzaktan şehrin macera dolu gürültüleri geliyordu. Beni de birlikte götüreceğine söz vermiştin. O eskidendi dedi Xavier. Bana ihanet etmek mi istiyorsun? Evet, sana ihanet edeceğim. Jaromil'in soluğu kesilmişti. Hissettiği tek şey Xavier'dan tarif edilmez derecede nefret ettiğiydi. Daha geçenlerde kendisiyle Xavier'ın ikili bir görünüm altında tek bir varlık olduklarını düşünüyordu. Ama şimdi Xavier'ın bambaşka biri ve Jaromil'in amansız düşmanı olduğunu anlıyor. Xavier üzerine eğiliyor ve yüzünü okşuyordu. Güzelsin, çok güzelsin. Neden benimle bir kadınla konuşur gibi konuşuyorsun? Deli misin sen? Diye bağırdı Jaromil. Ama Xavier devam ediyordu. Çok güzelsin, fakat sana ihanet etmem lazım. Sonra geri dönüp açık pencereye yöneldi. Ben kadın değilim, kadın değilim diye bağırıyordu arkasından Jaromil. Ateş geçici olarak düştü. Jaromil çevresine bakınıyor, duvarlar çıplak, üniformalı adamın çerçeveli fotoğrafı kaybolmuş. Babam nerede? Baban artık burada değil dedi anne müşfik bir sesle. Neden? Kim kaldırdı? Ben canım, bize bakmasını istemiyorum. Aramıza birisinin girmesini istemiyorum. Artık sana yalan söylemenin yararı yok, öğrenmen gerekir. Baban senin doğmanı hiçbir zaman istemedi, yaşamanı hiçbir zaman istemedi. Beni seni doğurmamaya zorlamak istiyordu. Jaromil ateş nedeniyle bitip tükenmişti ve soru soracak ya da tartışacak gücü yoktu. Benim güzel oğlum dedi anne. Jaromil kendisiyle konuşan kadının kendisini her zaman sevdiğini, kendisinden hiç kaçmadığını, hiçbir zaman onu kaybetme korkusunu yaşamadığını ve kendisini hiçbir zaman kıskandırmadığını anlıyordu. Ben güzel değilim anneciğim. Güzel olan sensin. Öyle genç görünüyorsun ki. Oğlunun söylediklerini işittiğinde mutluluğundan ağlamak istedi. Güzel olduğumu mu düşünüyorsun? Ama sen de bana benziyorsun. Hiçbir zaman kabul etmek istemedin ama bana benziyorsun ve bu da beni mutlu ediyor. Oğlunun sarı ve kuş tüyü gibi yumuşacık saçlarını okşuyor ve öpücüklere boğuyordu. Saçların melek saçı gibi canım. Jaromil neden yorgun olduğunu hissediyordu. Başka bir kadın arayacak gücü yoktu. Kadınlar çok uzaktaydı ve onlara giden yol kat edilemeyecek kadar uzundu. Aslında hiçbir kadın hoşuma gitmedi dedi. Yalnızca sen anneciğim, sen en güzelisin. Anne, gözyaşları içinde oğluna sarıldı. Kaplıca kentindeki tatillerimizi hatırlıyor musun? Evet anneciğim, hayatta en çok seni sevdim. Anne tüm dünyayı koskoca bir mutluluk gözyaşının ardında gördü. Çevresindeki her şey ıslaklık içinde birbirine karıştı. Biçimin zincirlerinden kurtulan şeyler neşelenip dans etmeye koyuldu. Bu doğru mu canım? Evet dedi Joramil. Annesinin eli ateşten yanan avucunun içindeydi ve yorgun, tarif edilmez derecede yorgundu. Toprak Walker'ın tabutunun üstünü örttü bile. Bayan Walker mezarlığın dönüş yolunu tuttu. Rimbaud'un tabutunun üzerindeki taş yerine kondu bile. Ama anlatılanlara bakılırsa annesi Sherville'deki aile mezarlığını açtırmış. Şu siyah giysili soğuk kadını görüyor musunuz? Karanlık ve rutubetli deliği inceliyor ve tabutun yerine konduğuna ve kapandığına kanaat getiriyor. Evet, her şey yerli yerinde. Arthur dinleniyor ve kaçmayacak. Arthur artık hiç kaçmayacak. Her şey yerli yerinde. Ne yani? Yalnızca su mu? Alevler yok mu? Gözlerini açtı ve üzerine eğilmiş, çenesi hafifçe çökük ve sarı saçlı bir yüz gördü. Bu yüz o kadar yakındı ki kendi görüntüsünü yansıtan bir kuyuya baktığını zannetti. Hayır, en küçük bir alev bile yok. Suda boğulacak. Suyun üzerindeki yüzüne bakıyordu. Sonra birden bu yüzde büyük bir korku gördü. Bundan sonra artık bir şey görmedi. Kitabın sonu. (Gülüyor)